Ayrım 8.
Caydar başını salladı. Tanabay hiçbir şey söylemedi. Hayvancılığın nasıl bir iş olduğunu kendisi de biliyordu. Ve bunu İbrahim'in ağzından ilk kez duymuyordu. İbrahim her fırsatta söylerdi bunu. Tanabay herkesin et ve süt işiyle uğraşmasında ülkenin pek yararı olmayacağını söylemek istiyordu. Öteki işlerde çalışanlar o yokluğa daha ne zamana kadar dayanabilirlerdi? Savaşa kadar durumlar böyle miydi? O zamanlar güz gelince her evin kapısına 2-3 araba buğday getirilirdi. Ya şimdi herkes koltuğunda boş çuvalla dolaşıyordu. Buğdayı onlar yetiştiriyor, aç ve açıkta kalan yine onlar oluyordu. Böyle şey olur muydu? Hak mıydı bu? Toplantı üstüne toplantı yaparak, vaat üstüne vaat vererek halkı ne zamana kadar oyalayabilirsiniz? Çora ağır iş yapan, insanlara emeklerinin karşılığını veremediği, onlara güzel sözler söylemekten başka elinden bir şey gelmediği için hasta yüreği dayanamamış, büsbütün kötüleşmişti. Ama Tanabay'ın yüreğini sızlatan bu gerçekleri İbrahim'e anlatmanın hiçbir yararı yoktu. Zaten o anda sohbeti uzatmak da istemiyordu Tanabay. Onları bir an önce başından salmak, yorgaya binip kasabaya inmek ve yine bir an önce işine dönmek istiyordu. Ama bu adamlar buraya niçin gelmişlerdi? Bunu sormak da pek yakışık almazdı. Tanabay, İbrahim'in yanında hiç konuşmadan oturan delikanlının kim olduğunu pek çıkaramıyordu. Sordu. Seni pek çıkaramadım evlat. Merhum Abalak'ın oğlu musun yoksa? Evet Taneke, onun oğluyum. Zaman dediğin nasıl da çabuk geçiyor. Yılkılara bakmak ister misin? Seyretmesi güzeldir doğrusu. Hayır biz... Bu delikanlı benimle geldi diye onun sözünü kesti İbrahim. Bir iş için geldik buraya. Ama onu sonra konuşuruz. Hele şu kımızımızı bir içelim de. Kımız da çok güzelmiş Caydar Baybişe. Mis gibi kokuyor. Biraz daha verir misiniz? Kımız içerken yine şundan bundan söz ettiler. Bu zorlama sohbet sırasında Tanabay tatsız bir haber alacağını seziyor ama ne olduğunu bilemiyordu. Sonunda İbrahim cebinden bir kağıt çıkardı. Taneke, biz buraya şu iş için geldik. İşte kağıtta yazılı iş için. Al oku. Tanabay kağıttaki yazıyı okuyunca gözlerine inanamadı. İri iri harflerle şunlar yazılıydı. Buyruk, Yılkıcı Bakasova, Gülsarı yorga binek atı olarak kullanılmak üzere at korasına gönderilsin. Kolhoz başkanı, imza okunamıyordu. 5 Mart 1950. Tanabay'ın beti benzi atmış, şaşıp kalmıştı. Kağıdı dörde katlayıp eski asker gömleğinin göğüs cebine koydu. Bir süre gözlerini yerden kaldırmadan öylece durdu. İçi yüreği parçalanıyor, üzüntüden ne yapacağını bilemiyordu. Aslına bakarsa bunda pek şaşılacak bir şey de yoktu. O yılkıyı niçin bakıyor, niçin yetiştiriyordu ki? Kolhoz için yetiştiriyordu onları. Yetiştiriyor, sonra binek atı olarak ya da başka işlerde kullanılmak üzere kolhoza veriyordu. Görevi buydu onun. Yılkı yetiştirdiği bu uzun yıllarda çeşitli brigatlara, iş yerlerine birçok at göndermişti. Ama Gülsarı başkaydı. Ah Gülsarı, onu vermeye dayanamazdı. Ne etse de vermeseydi Gülsarı'yı. Çok iyi düşünmeli, kendi durumunu da dikkate almalı, emre karşı gelmiş olmamalıydı. O düşünüp durdukça İbrahim sabırsızlanmaya, huzuru kaçmaya başladı. İşte Taneke dedi İbrahim alttan alarak. Bu küçük iş için geldik buraya. Tanabay serin kanlılığını korumaya çalışarak başını hafifçe kaldırdı ve cevap verdi. Pekala İbrahim, işiniz kaçmaz nasıl olsa. Biraz daha kımız içip sohbete devam etsek olmaz mı? Elbette olur. Sen çok anlayışlı bir adamsın. Seni kurnaz tilki seni. Bu sözüne kanacağımı mı sanıyorsun? Dedi Tanabay içinden. Yine havadan sudan söz ettiler. Artık acele etmelerine gerek kalmamıştı. Tanabay'ın yeni kolhoz başkanıyla, daha doğrusu onun okunamayan imzasıyla ilk karşılaşması işte böyle oldu. Başkanın yüzünü görmemişti daha. O çoranın yerine atandığı zaman Tanabay daha çıkmış bulunuyordu. Daha önce yüksek mevkilerde bulunduğu, geçimsiz bir kişi olduğu söyleniyordu kulaktan kulağa. İlk yaptığı toplantıda oradakilere gözdağı vermiş, tembellere, görevini gereği gibi yerine getirmeyenlere asla hoşgörülü davranmayacağını, bunları mahkemeye vereceğini söylemiş. bütün sıkıntıların, güçlüklerin, kolhozların ufak oluşundan ileri geldiğini ama artık bütün kolhozların büyüyüp gelişeceğini, kendisinin bunun için atandığını da söylemiş. Kolhozda bundan böyle modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanılacağını, bunu da kendisinin yöneteceğini bildirmiş. Bunun için de kolhozcular tarım tekniği ve hayvan yetiştirme tekniği kurslarına katılmak zorunda kalacaklarmış. Gerçekten de çok geçmeden afişler asıldı, kurslar başladı. Ama o kurslarda çobanların uyuklamaktan başka bir şey yapmamış olmaları ayrı mesele. İbrahim Tanabay'ın yüzüne bakarak, "Biz artık gitsek iyi olur Taneke," dedi. Sonra sabırsızlanıp çizmelerini çekiştirmeye, tilki postundan yapılmış tebeteğini düzeltmeye başladı. Tebetey ince kürklü kalpak. "Bak Zafer Ferma, at çiftliği başkanı, kolhoz başkanına Gülsarı'yı veremeyeceğimi söyle. Çünkü o benim damızlık aygırım, kısraklara saldım onu. Ama Taneke, onun yerine 5 aygır veririz, tek kısrağın bile kısır kalmaz. Veririz 5 aygırı, bunun sözü bile olmaz." İbrahim şaşırmıştı. Sorunun çözüldüğünü, Gülsarı'yı hemen götüreceğini sanıyordu. Ama birdenbire, karşısında Tanabay'dan başka biri olsaydı hiç dinlemez, dediğim dedik der, alıp götürürdü Gülsarı'yı. Ama karşısında Tanabay vardı. Onun nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyor. Kardeşini bile kayırmadığını, gözünün yaşına bakmadığını unutmaması gerekirdi. Alttan almaya, gönlünü hoş etmeye, hürmette kusur etmemeye çalışmalıydı. Tanabay alnındaki teri kuruladı. Ağzına ilk geleni söylemekten vazgeçerek, "O 5 aygırın bana gereği yok. Senin başkan binecek başka at mı bulamadı? Kora'da at mı yok? Niçin Gülsarı'yı istiyor? Gülsarı'dan başkasına binemez mi yani?" "Nasıl anlamazsın Taneke? Başkan bizim önderimiz, hepimizin başkanı. Saygı duymamız gerek. Sık sık bölge merkezine gidiyor, uzaklardan onu görmeye geliyorlar. Halkın arasında dolaşıyor, herkesin gözü onda." "Ne olmuş yani? Başka ata binse gözden mi düşer? Oraya buraya gidiyor diye ille de yorga ata binmesi mi gerek?" "Gerekir yahut gerekmez. Mesele bu değil ki. Bu onun bileceği iş. Siz savaşta bulundunuz Taneke. Orada siz otomobille, general ise kamyonla mı dolaşıyordu? General generale yakışana, asker de askeri yakışana biner, öyle değil mi?" "O başka," dedi Tanabay biraz duraklayarak. Niçin başka olduğunu açıklamadı. Açıklayamazdı zaten. Atın kemente takılmak üzere olduğunu sezdi ve kestirip attı. "Vermiyorum, beni beğenmiyorsanız kovun. Demirci dükkanına gider, orada çalışırım. Hiç olmazsa orada elimdeki balyozu çekip alamazsınız." "Kızmanıza, sinirlenmenize ne gerek var Taneke? Bizim size saygımız var, sizi seviyoruz. Ama çocuk gibi davranıyorsunuz, yakışmıyor doğrusu." Şimdi İbrahim'e sinirlenmeye başlamış, hop oturup hop kalkıyordu. Çetin cevizdi Tanabay. Başkana yorgayı tavsiye eden, ona bu atı elleriyle teslim edeceğini söyleyen kendisiydi. Şimdi onu götüremezse rezil olacaktı. İbrahim derin derin iç çekerek Caydar'a döndü ve yalvarır gibi, "Siz söyleyin Caydar Baybişe, yorga bile olsa bir at nedir ki? Yılkıda her çeşit at var, istediğine binersin. Başkan yeni geldi, onu merkezden gönderdiler." Ne olmuş? Sen ne diye bu kadar ısrar ediyor, inanmadığın şeyleri söyleyerek yaranmaya mı çalışıyorsun?" dedi Caydar. İbrahim iki kolunu yana açarak kekeledi. "Çekip gitmemi, mahvolmamı istiyorsunuz benden. Ama bu bir emir, bana emredilmiş bir görev. Ben küçük bir adamım, kendim binecek değilim ki, ben eşeğe de binerim. İşte kendisine sorun, ablakın oğlunu da ata binip getirsin diye gönderdiler benimle." Delikanlı, "Evet öyle," anlamında başını salladı. İbrahim sözüne devam etti. "Hiç doğru değil bu davranışınız. Onu bize başkan diye göndermişler. Bizim konuğumuz sayılır. Durumumuza bakın, koca bir köy, adamın altına binilecek gibi bir at bulup veremiyoruz. Halk ne der buna? Kırgızlara yakışır mı bu? Halk da her şeyi öğrensin, bütün köy bilsin. Bu meseleyi gidip Çora ile konuşurum. Haklı olup olmadığımı o söylesin. O halletsin bu sorunu. Siz Çora'nın verme diyeceğini mi sanıyorsunuz? O razı oldu bile. Kendi kendinize bela yaratıyorsunuz. Yeni başkan dururken artık başkan olmayan eskisine gidelim diyorsunuz. Ne olur bunun sonu. Yenisini başkan saymamak demektir bu. Çora zaten hasta. Başkanla onun arasını açmaya ne gerek var? Çora parti komitesinde çalışacak artık. Yeni başkanla iş görecek. Onu kendi haline bırakalım. Söz konusu Çora olunca Tanabay sustu. Hepsi sustu. Caydar derin bir iç çekerek kocasına. Ver gitsin dedi. Adamları bekletme. İşte akıl bu dedi İbrahim. Keşke ta başından söyleseydiniz. Çok teşekkür ederim Caydar Baybişe. İbrahim'in Caydar'a tekrar tekrar teşekkür etmesi boşuna değilmiş. Aradan çok geçmeden bir at korasının başkanlığından kolhoz başkanı yardımcılığına terfi ettirildi ve bütün at koralarının sorumlusu oldu. Tanabay başka bir atın üzerinde eğerde oturuyor, gözlerini yerden kaldırmıyor ama bakmasa da her şeyi görüyordu. Gülsarı'nın yakalandığını, başına başka başlık geçirildiğini gördü. Kendine ait olan başlığı ölürdü de vermezdi. Gülsarı'nın Üyir'den ayrılmak istemeyişini, Ablak'ın oğlunun elindeki dizginlere asılıp var gücüyle çektiğini, İbrahim'in Gülsarı'nın bir o yanına bir bu yanına geçerek kamçısını kaldırıp kaldırıp hayvana indirdiğini görüyordu. Gülsarı'nın bu yabancı adamların onu Üyir'den niçin koparıp aldıklarını, sahibinden, kulunlardan, kısraklardan niçin ayırdıklarını anlamadığını belirten korkulu bakışlarını görüyordu. Kişnediği zaman ağzından çıkan buharı, savrulan yelesini, böğrünü, sağrısını görüyordu. Sırtında, belinde, sağrısında İbrahim'in vurduğu kamçı izlerini görüyordu. Atın her yanını, hatta sağ ön ayağında bukağının bıraktığı ufacık nasırı bile görüyordu. Onun yürüyüşünü, açık sarı donunu, her tüyünü, her şeyini görüyor ve acılar, üzüntüler içinde öylece oturuyordu. Neden sonra başını kaldırdığı zaman Gülsarı'yı götüren adamlar bayırı aşıp gözden kaybolmak üzereydiler. Tanabay dayanamadı. Yüksek sesle haykırarak peşlerinden koşmak için atını mahmuzladı. Ama aynı anda çadırdan çıkan Caydar ona doğru koştu. ''Dur sakın gitme!'' diye bağırdı. Tanabay birden ürpertici bir kuşkuya kapıldı. Caydar o karanlık gecelerdeki macerası için yorgadan öcünü alıyordu. Sert bir çekişle atın başını çevirdi, kırbaçlaya kırbaçlaya geri döndü. Çadır evinin önüne gelince atlayıp indi. Sapsarı bir benizle ve koşarak karısının karşısına dikildi. Sert sert bakarak, sen niçin ver dedin atı diye sordu soluk soluğa. Pekala tamam, önce kollarını indir bakalım dedi Caydar her zamanki serin kanlılığı ile. Şimdi beni iyi dinle. Gülsarı senin kendi malın mı? Kendinin olan, sana özel olan neyin var? Bizde olan her şey kolhoza ait. Bizim halimiz, hayatımız böyle. Yorga da kolhozun. Kim yönetiyor bu kolhozu? Başkan. Başkan ne derse o olur. İçindeki kuşkuyu anlamıyor muyum sanıyorsun? Ama boşuna. Onunla ilgisi yok, yine yok. Yine de yeri gelmişken söyleyeyim. Beni bırakıp gitmek istiyorsan hiç durma. O benden çok daha iyi, daha genç, daha güzel. Daha da yararlı olur sana. Ben de onun gibi dul kalabilirdim. Ama sen sağ salim döndün. Nasıl da beklemiştim ben bahtsız. Ne ettiğimi, ne yaptığımı söyleyecek değilim. Bunların hiç önemi yok artık. Yalnız şunu unutma. 3 çocuğun var. Onları ne yapacaksın? Onlara ne söyleyeceksin ve onlar ne diyecek? Ben onlara ne diyeceğim? Karar senin. Ne istersen onu yap. Tanabay atını sürüp gitti. Akşama kadar Yılkı'nın yanında kaldı. Ama yine sinirlerini yatıştıramadı. Bütün İyir yetim kalmış gibiydi. Büyük bir boşlukta, çaresizlik içinde o da yetim kalmış gibiydi. Sarı yorga gönül çırağını söndürmüş, her şeyi kendisiyle birlikte alıp götürmüştü. Artık her şey başka, her şey değişmişti. Güneş değişmiş, gökyüzü değişmişti. Tanabay'ın kendisi de eskisi gibi değildi. O da değişmiş gibiydi. Hava kararınca çadır evine döndü. Solgun, suskun olarak eve girdi. Ev sessizdi. Kızları uyumuşlardı. Ocakta ateş yanıyordu. Karısı ellerine ibrikle su döktü. Sonra önüne yemek getirdi. Canım yemek istemiyor dedi Tanabay. Sonra yumuşak bir sesle. Sen şu kopuzunu eline alsana. Bana botasını yitiren akmayanın bozlağını çalsana bir dedi. Caydar şan kopuzunu, demir kopuzunu eline aldı. kopuzunu, nefesini ayarladıktan sonra göçebe atalarının şanlı geçmişinden kalan o yanık bozluğa çalıp söylemeye başladı. Bu küçücük beyaz botasını, yavrusunu yitiren ana devenin yakarışı ağdı bozluğaydı. Ana deve bütün gün kırlarda dolaşarak bozluya bozluya yavrusunu arıyordu. Artık akşam üzerleri botasını yar kıyısında gezdiremeyeceğini, şafak sökerken onunla otlamaya çıkamayacağını, beraber otlayamayacaklarını, kumlar üzerinde beraber yürüyemeyeceklerini, bir daha ona ak sütünü emziremeyeceğini söylüyordu gözyaşları içinde. ''Neredesin kara gözlü botacığım, ses ver bana, damla damla süt akıyordu memelerinden, sıcacık süt süzülüp akıyor, neredesin, ses ver bana, memelerinden ananın ak sütü akıp süzülüyor.'' Caydar güzel kopuz çalardı. Tanabay onu gencecik bir kızken, kopuz çalarken tanımış sevmişti. Şimdi Tanabay başını kaldırmadan gözü kapalı olarak dinliyordu onu, gözü kapalı ama her şeyi görerek. Yıllar yılı sıcak demeden, soğuk demeden her işte çalışıp yıpranmış ellerini, ağarmış saçlarını, boynundaki ağzının kenarındaki, gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları. Sonra o kırışıklıklar arasında kaybolup giden gençliğini, genç ve güzel Caydar'ı. Saç örgüleri beline kadar inen esmer güzeli o kız, şirin kızı, kendi gençliğini, birlikte gezip tozdukları o güzel günleri. Her şey, her şey gözlerinin önündeydi. O anda Caydar Tanabay'ı unutmuş bile. O şimdi kopuzun dalga dalga sesine, kendi düşüncelerine dalıp gitmişti. Tanabay şimdi onun kendisininkine benzer dertleri ve özlemleri paylaştığını, o hayaller içinde yüzdüğünü de görüyordu. Anne deve günlerce botasını aradı, günlerce bozladı. Neredesin kara gözlü küçüm botam? Memelerinden süzülüp süt aktı. Sımsıcak ve güzel kokulu memelerinden. Neredesin? Ses ver bana. Mis kokulu memelerinden anasının ak sütü süzülen botam. Kızlar birbirlerine sarılmış yatıyorlardı. Çadır evin dışında, karanlık gecenin koynunda uçsuz bucaksız bozkır uzanıyordu. Tam o sırada Gülsarı at korasında çırpınıp duruyordu. Kora denilen o at hapishanesine ilk kez kapatılmıştı. Tanabay bir sabah Gülsarı'yı üyürün içinde koşup gezerken görünce çok sevindi. Yorga eğerliydi, kopuk yılları boynundan sarkıyordu. ''Gülsarı, Gülsarı nasılsın, iyi misin?'' diye yorganın yanına koştu. Atın yanına gelince başında başka bir başlık, sırtında ağır bir üzengi, ona hiç de yakışmayan bir eğer gördü. Eğerin üzerinde kalın kadife bir minder görünce çok kızdı. Sanki ata bir erkek değil de koca kalçalı bir kadın binecekti. Tüh diye tiksinerek tükürdü. Yorgayı tutmak, bu gülünç takımı alıp atmak geçti aklından. Hayvana yaklaştı ama Gülsarı kaçıp kurtuldu. Çünkü onun aklı kısraklardaydı. Kısrakları çok özlemişti ve o yüzden sahibinin yüzüne bile bakmıyordu. ''Demek yularını koparıp kaçtın ha? Aferin sana, çok iyi etmişsin. Hadi koş, keyfine bak. Ben kimseye bir şey söylemem.'' dedi Tanabay. Yılkıyı biraz harekete getirmek istedi. Gülsarı'yı aramaya çıkanlar oraya gelmeden Gülsarı biraz keyfine baksındı. Tanabay bindiği atın üzengilerinde doğrularak bağırdı ve yılkıyı uzaklara sürdü. ''Ait, ait, ait!'' Kulunları olan biye... Biye 4 yaşını geçmiş dişi at. Atlar onları çağırmak için kişnediler. Genç kısraklar zıplayarak, şahlanarak koştular. Yeleleri rüzgardan savruluyor, yeşil ova gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Gülsarı silkindi, başını dikti, boynunu kız gibi uzattı, havayı kokladı. Sonra yılkının önüne çıkıp yeni aygırı arkalara iterek onun yerini aldı. Hırıldıyor, sıçrıyor, üyürün bir o yanına bir bu yanına geçiyordu. Kısrak kokusu, süt kokusu, kulun kokusu, havaya karışan pelin kokusu başını döndürmüş, mest olmuştu. Üzerindeki o gülünç eğer, o gülünç kadife minder umrunda değildi. İki yanını bereleyen ağır üzengilere de aldırış etmiyordu. Daha dün bölge merkezinde gemi çıkarılmadan büyük bir ağaca bağlandığını, büyük gürültülerle yakınından geçen kamyondan ürkerek gemi zorlayıp dişlediğini unutmuştu. pis pis kokan bir meyhanenin önünde beklediğini, sonra yeni efendisinin arkadaşlarıyla o meyhaneden çıktıklarını, hepsinin o tiksindirici kokuyu saçtıklarını da unutmuştu. Yeni sahibi güçlükle eğere tırmandıktan sonra nasıl hırıltılar çıkardığını, o çamurlu yolda gelirlerken yarıştaymış gibi koşarak yeni efendisini nasıl zıp zıp zıplattığını, bu yüzden onun ağzını yırtarcasına geme asıldığını ve kırbacı kafasına indirdiğini de. Evet, Yorga Üyir'in arasına girince her şeyi unutuvermişti. Kısrak kokusu, kulun kokusu, süt kokusu, pelin kokusu başını döndürüyordu. Onu aramak için peşine düşenlerin yolda olduklarını bilmiyordu elbet. Tanabay yılkıyı eski yerine getirdikten sonra köyden iki atlı geldi. Bunlar Gülsarı'yı bir kez daha Üyir'den ayırarak alıp gittiler. Ama Gülsarı çok geçmeden yine kaçıp geldi. Bu defa başında başlık, sırtında eğer yoktu. Tanabay bunu görünce yine sevindi, güldü. Biraz durup düşündükten sonra kemende alıp atın boynuna geçirdi. Başına bir yular taktı. Komşu yılkılardan olan bir delikanlının da yardımıyla atı geri götürürlerken yarı yolda Gülsarı'yı arayanlarla karşılaştılar. Tanabay Gülsarı'yı onlara teslim ederken çıkıştı. "Ne biçim insanlarsınız siz? Eliniz ayağınız yok mu? Başkanın atına bakamıyor musunuz? Daha iyi bağlayın onu." Gülsarı üçüncü kez kaçıp gelince Tanabay kızdı. "Sen akıllanmayacak mısın hiç? Ne diye ikide bir kaçıp geliyorsun? Ahman, sersemin tekisin sen." Onu bir kere daha yakaladı, bir kere daha kement geçirdi boynuna. Sonra kendi elleriyle götürüp bakıcılarına teslim etti. Bir kere daha ağzına geleni söyledi onlara. Ama Gülsarı'nın akıllanmaya niyeti yoktu. Her fırsatta kaçıp geliyordu. Seyisleri de bezdirmişti Tanabay'ı da. O gün Tanabay otlaktan geç gelmiş, geç yatmıştı. İyi ile kötü birbirinden ayrılmaz, ne olacağı bilinmez diye bir yılkıyı çadırın yakınında bıraktı. Çok yorulmuştu, zor uyudu. Hiç de yorumlanmayacak bir düş gördü o gece. Savaşta, cephede miydi, yoksa şehirde bir mezbahada mı pek anlayamıyordu. Her yanı kan içindeydi, elleri de kana bulanmıştı. Uyur uyanık kendi kendine kan görmek iyi değildir dedi. Bir yere gidip ellerini yıkamak istiyor ama birileri gelip onu iteliyor, bağırıp çağırıyor, alay ediyorlardı onunla. "Ey Tanabay, elini kanla yıkıyorsun, kan bu kan, ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha" diyorlardı. "Tanabay, Tanabay, uyan" diye sarstı karısı. "Ne oluyor, ne var? Dinlesene, yılkıda bir şeyler oluyor, aygırlar dövüşüyor, Gülsarı yine kaçıp geldi galiba." "Yine mi? Hay başımın belası. Beni rahat bırakmayacak bu hayvan." Tanabay alelacele giyindi. Ucu kementli sopasını kaparak kavga yerine koştu. Hava ağarmaya başlamıştı.